Ayrım 16. 3 sorunuza son bir bakış. Alıştırma defterinizi alın ve yoruma hazırlanın. İşte okumalarınızı verdiğiniz karışıklıklara göre gruplamakla başlayın. Eğer kayıt cihazı kullandığınız okumaları ve yorumlarınızı defterinize geçirmediyseniz geçirin. Her okumayı başlı başına bir yanıt olarak kabul edin. Aynı soruya verilen yanıtları birbirine uydurmaya ya da değiştirmeye çalışmayın. Bütün karşılıkları grupladıktan sonra tümünden birer yanıt oluşturmaya başlayabilirsiniz. Birinci soruya karşılık olarak aldığınız bilgileri ve yorumları önünüze koyun ve aşağıdaki sorulara göre değerlendirin. Tüm okumalarınız birbirine uyuyor mu? Uyuşmayan noktalar, değişik fikirler ve çözümler öneriyor mu? Yanıtlarınız doğrudan soruyu mu yanıtlıyor, yoksa hayatınızın başka yönlerini mi yansıtıyor? Çevrilmeyen okumaların arasında ne gibi benzerlikler var? Hangi isimler, zaman aralıkları, yerler, duygular tekrarlanıyor? Okumalarınızda soru hakkındaki duygu ve düşünceleriniz arasında ne gibi benzerlikler ya da farklılıklar var? Şimdi bütün yanıtlarınızdan kapsamlı bir yanıt oluşturun. Sonra bu yanıtı gündelik bir konuşma yapar gibi, sanki altıncı duyuya inanmayan bir yabancıya anlatıyormuşsunuz gibi yeniden yazın. Bunu tek tek okumalarınızı yorumlarken de yapmıştınız. Okumalarınız arasındaki farklara bakın ve bu farkları sorunun alternatif yanıtları olarak kabul edin. Yanıtlarınızı oluşturduğunuzda bu yanıtlardan ne gibi yeni sorular doğduğuna bakın ve okumalarınızdan bu soruların yanıtlarını da çıkarmaya çalışın. Sonra elinizdeki bütün bilgileri geçmiş, şimdiki zaman ve geleceğe göre sıraya koyun. Şimdi bu bilgileri bir bütün olarak yorumlayın. Çelişen bilgiler varsa bu çelişkileri açıklayan bilgiler olup olmadığına bakın. Sonuçtan hoşlanmadıysanız okumalarınızda bu sonucu nasıl değiştireceğinizi belirten bilgiler arayın. Bu değiştirme ne zaman ve nasıl olmalı? Parçaları birleştirmek. Bu kitaptaki tüm alıştırmaları yaptıysanız şu anda elinizde sorularınızla ilgili bir sürü bilgi olmalı. Notlarınızı bir araya getirin. Her sorunun yanıtlarını bir grup yapın. Okumalarınızı aşağıdaki sorulara göre değerlendirin. Bir soru için yaptığınız okumaların ne gibi ortak noktaları var? Bu okumalar sorunuzun yanıtı hakkında size ne söylüyor? Okumalarınızda sorunuza değişik bakış açılarından yaklaşılıyor mu? Hangi yeni sorular doğuyor? Okumalarınızın sorunun yanıtı dışında da hayatınızla değişimlerle ilgili pek çok bilgi içerdiğini göreceksiniz. Bu bilgileri daha iyi seçimler yapmak için kullanabilirsiniz. Elinizdeki bilgileri yanıt olarak değil, öneri olarak ele alın. Altıncı duyu, gerçeğin doğası ve dünyamızın durumu üzerine bazı düşünceler. Ayrılırken, bu kitaptaki amacım, unutulmuş bir yeteneğinizi yeniden keşfetmenizde ve daha etkin bir duruma getirmenizi sağlamakta size yardımcı olmaktı. Kısacası amacım altıncı duyunuzu hayata geçirmenizdi. Altıncı duyunun varlığı dünya görüşümüzü de yakından etkiler. Altıncı duyunun tam olarak nasıl işlediğini bilmiyorum ama bize varoluştan ve hayattan söz ettiği bir gerçek. Şimdi önümüzdeki aylarda üzerinde düşünmenizi istediğim bazı fikirlerle baş başa bırakacağım. Niçin altıncı duyumuz var? Bilimsel bir hipotez. Tıpkı diğer beş duyumuz gibi altıncı duyumuz da her şeyden önce hayatta kalmamız için gereklidir. Altıncı duyunuz size anında bilgi vermeye ayarlanmıştır. İnsanın hayatta kalma savaşının çok daha yoğun olduğu çağlarda bir insanın ölmesi veya yaşaması çevresine nasıl uyum sağladığına çok bağlıydı. Altıncı duyusu güçlü olanların hayatta kalma şansı çok daha yüksekti. Daha gelişmiş ve uygar duygularımızı güvenmeye eğilimliyiz. Ama unutmayın, en güvenilir duyular en önce gelişenlerdir. Dokunma duyumuz görme duyumuzdan önce gelişir. Aklımız ise en son. Doğa bize hayatta kalmak için neye güvenmemiz gerektiğini söyler ve bize altıncı duyunun verilmesinin de bir nedeni vardır. Hayatınızdaki önemli soruların çoğu gelecekle ilgilidir. Ve bir hayatta kalma becerisi olan altıncı duyu, özellikle gelecekle ilgili bilgi verme konusunda yetkindir. Altıncı duyunun mevcut şartlarda öğrenilmemesi, mümkün olmayan bir bilgiye ulaşmak için verilmiş olma olasılığı yüksektir. Çoğumuzda bu süreç bilinçsizce işler ve sık sık mantığımızın, duygularımızın müdahalesine uğrar. Altıncı duyumuzla edindiğimiz bilginin farkına varmak ve bunu bilinçli olarak değerlendirmek için bilgiyi duygusal farkındalık boyutundan düşünce boyutuna taşırız. Altıncı duyudan yararlanabilmek için onun sesini, duygularımızın ve mantığımızın sesinden ayırt etmeyi öğrenmemiz gerekir. Bütünlük üzerine düşünceler. Beden hücrelerden ve fiziksel deneyimlerden, zihin düşüncelerden ve anılardan, duygular da deneyimlerden ve bu deneyimlere verilen tepkilerden oluşan bir bütündür. İnsan ise tüm bunları etkili bir biçimde işlemesi halinde bir bütünlük kazanır. İlişkilerimiz birçok değişik topluluğa ait olan insanların oluşturduğu bir bütünlüktür. Toplumumuza bir bakalım. Fiziksel, ruhsal ve duygusal varlıklarımızı doktorlara, psikiyatristlere, kiliselere ve politik ya da ideolojik düzenlere emanet ettik. Zaten bildiğimiz ve asıl yanıtların bulunduğu yere, içimize baktığımızda görebileceğimiz melekleri aracılara sorarak tanıyoruz. Bütün bunları çok büyük bedeller karşılığı maddi ve manevi sınırlarımızı zorlayarak yapıyoruz. Tüm bu uzmanların ve kurumların gereksiz olduğunu söylemiyorum. Ama komşularımızı bile tanımazken bu hizmetlere sürekli başvuruyoruz. Roma'daki mahalleme ilk taşındığımda beni gettoya çeken şey, ışıklarınız yanmadığında amcası elektrikçi olan bir arkadaşınızı arayabileceğiniz gerçeğiydi. Kendinizi hasta hissettiğinizde önce komşunuzu sonra doktorunuzu arardınız. Altıncı duyudan iyileşmek ve daha iyi yaşamak için yararlanmak, hepimizin bunu yapabileceğinin farkına varmak ve aslında uzmanlar diye bir sınıfın olmadığını anlamak, bizi hayatımızı daha ciddiye almak, kendimize daha iyi bakmak ve yaşamımızı daha iyi değerlendirmek için ihtiyacımız olan ve aslında bize ait olan gücü verir. Bu kitapta size vermek istediğim mesajı bir cümleyle özetlemem gerekirse söyleyeceğim şey şudur. Yardım etmek konusunda sandığınızdan çok daha yetkiniz var. İşte bu yüzden komşunuzun size verebileceği şeyler düşündüğünüzden çok daha fazla olabilir. Yardım edin ve yardım isteyin. Bütünlüğünüzü onu paylaşarak kurursunuz. Kader üzerine. Altıncı duyusunu kullanmakta en deneyimli olan kişilerin bile sık sık sorduğu bir soru vardır. Eğer olacakları önceden görebiliyorsam bu her şeyin önceden belirlenmiş olduğu anlamına mı geliyor? Eğer buna inanıyor olsaydım bir daha asla altıncı duyuma danışmazdım. Hayatı olduğu gibi kabul eder, yaşardım. Bizim etki alanımızın dışında olan birçok şey var. Altıncı duyu kullanıldıkça etki alanımız, deneyim alanımız ve olasılık alanımız da genişler. Gelecekteki bir olayı ve ona neden olan şartları tanımlayabiliyorsanız, elinizde olduğu kadar şartları değiştirerek geleceği de değiştirebilirsiniz. Bu kitaptaki alıştırmalarda bunu yaptınız zaten. Tahmin yürütmek en güçlü olasılığı görmektir. Tahminlerin doğru çıkma olasılığı yüksektir. Çünkü insan da dahil olmak üzere bütün sistemlerin belli bir işleyiş düzeni vardır. Bu düzen bir kez kavrandıktan sonra olası değişiklikler hakkında tahminlerde bulunabilir. İnsanların korkuyla söylediklerini sık sık duyuyorum. Sezgilerim bana Temmuz'da bir trafik kazası geçireceğimi söylüyor. Yeni başlayan biri olarak ben olsam şu soruları sorardım. Temmuz'un kaçında? Ne renk bir araba? Arabayı kim kullanıyor? Ciddi bir kaza mı? Yanımda kimler var? Ve kesinlikle şu soruyu da sorardım. Bunun olmasını nasıl engelleyebilirim? Gerçeğin kolektif yaratılışı üzerine zihinsel ve deneyimsel kaynaklarımıza giden yol düş kurmaktan geçer. Düş kurmak yaratma ve süsleme yetisidir. Peki anılarımızdan, deneyimlerimizden ve kolektif bilinçaltımızdan nasıl yaratırız? Ve ben kolektif bilinç diyerek neyi kastediyorum? Kolektif bilinç davranışlarımızın, kişisel davranışlarımızın ve gezegenimizle evrensel sistemin hareketlerinin müdahale edilmediği ve yönleri değiştirilmediği takdirde geçmişin ve şimdiki zamanın belirlediği bir yön ve düzen yarattığı inancına dayanır. Bir top düşünün, topu yuvarlarsınız ve yuvarladığınız yöne gider. Yuvarlanırken karşılaştığı engelleri ve başlangıç hızını bilirseniz nerede duracağı hakkında aşağı yukarı bir tahminde bulunabilirsiniz. Şimdi tüm yönlere doğru yuvarlanan binlerce top düşünün. Tüm topların başlangıç noktalarını bilirseniz sizin topunuzun hangi hızla ve hangi noktada başka bir topla karşılaşıp yön değiştireceğini de bilirsiniz. Ayrıca bir topun yönünü değiştirmek için ne yapabileceğinizi de bilirsiniz. Gerçekte sadece bir topla sizin topunuzun karşılaştığı tüm topların yönünü dolaylı ya da dolaysız olarak değiştirebilmeniz için gereken her şeyi bilmeniz mümkündür. Gerçek bir uzlaşmadan ibarettir. Varlıklar arası ilişkiler üzerine. Altıncı duyunun ortaya koyduğu bir şey varsa o da her şeyin birbiriyle ilişki içinde olduğudur. Carl Jung'un eş zamanlılık hakkında söylediklerine bakacak olursak, her şeyin bir şekilde birbiriyle bağlantılı olduğunu görürüz. Tek ihtiyacınız olan bir soru, doğru sorudur. Psişik yeteneklerinin kişinin dini inançlarıyla hiçbir ilgisi yoktur. Yine de altıncı duyumuzu kullanmak, ruhumuzun izleyeceği yolu bulmak konusunda bize rehberlik edebilir. Son 50 yıl içindeki hızlı teknolojik gelişmeler beraberinde bu teknolojinin kullanım alanlarına ilişkin bir dizi ahlak kuralını da getiriyor. Ancak bu sayede gösterdiğimiz inanılmaz ilerlemenin bizi ve gezegenimizi yok etmesini önleyebiliriz. Yapı öylesine yükseldi ki biraz isteksizce olsa da onu güçlendirmek için temellerine geri dönüyoruz. Bu teknolojik ve doğal kaynaklarımızı nasıl kullanmak istediğimiz, ne yönde ilerlemek istediğimiz ve bizim için çok değerli olanı nasıl koruyabileceğimiz hakkında birçok soruya yol açacak. Maddi kararlarımız için bile ruhlarımıza danışmak zorundayız. Maddi ve ruhsal yanlarımız birbirleriyle uyum içinde olmanın arayışındadır. İletişim, seyahat ve ticaret olanakları öyle gelişti ki gitgide birbirinden daha farklı bir dünya halkı haline gelmeye başladık. Umarım bu bizi aramızdaki bağları incelemeye ve ırk, ulus, din, siyasal rejim ve ideoloji farklılıklarını aşmış olan yönümüzü gün ışığına çıkarmaya yöneltecek. İki kar tanesi birbirine benzer ama birlikte olmalarından bir çığ doğar. Altıncı duyumuz sayesinde sadece aramızdaki farkları değil, hepimizin bir olduğunu da öğrenebiliriz. Bu bağları gezegenimizle, Tanrı'yla ya da bir insanla aramızdaki bağları aramaya ben tinsellik diyorum. Bu gezegeni paylaşmak üzerine. Altıncı duyu sayesinde sadece aramızdaki farkları değil, hepimizin bir olduğunu da öğrenebiliriz dedim. Bu kitapta kendi kendinize deneyim yoluyla ulaşamadığınız ama sizi ve yaşamınızı etkileyen olayları, insanları ve bakış açılarını bilme hakkını tanıdınız. Bu size varlığınızın dünyayı nasıl etkilediği konusunda bir şey söylüyor mu? Toplum olarak çevre bilimle ilgilenmeye başladık ama öte yandan insanlarla ilgili çevrenin erozyona uğramasına göz yumduk. Çevremizde takdir edilmeyi bekleyen insanları görmezden geldik. Birbirimizle iyilikle yaklaşmayı unuttuk. New York'ta yaşama ve her yönüme çıkana gülümsemem gerektiğini bilecek kadar akıllı olmama rağmen hala kendi kendime metrodaki insanlara gülümsememin önemini hatırlatıyorum. Oğluma gerçekten içinden gelerek günaydın ve iyi akşamlar demeyi öğretmeye çalışıyorum. Benden yaşça büyük olanlara yer veriyorum. çevrenizdeki insanlardan edinebileceğiniz bilgi, duygu ve görüşlerin ne kadar çok olduğunu fark ettiğinizde, başkalarının size nasıl davranmasını istiyorsanız, siz de onlara öyle davranın düşüncesinin doğruluğunu da anlarsınız. Altıncı duyunun kullanılması da bu sistemin önemli bir parçasıdır. Formülümüzde var olan altıncı duyuyu yeniden kazanmakla uzman yabancılara devrettiğimiz karar verme yetimizi geri alabiliriz. Altıncı duyumuzu paylaşarak bilgi alanımızın ötesindeki değerli kaynaklara ulaşabilir, aynı anda birbirimizin deneyimlerinden ne kadar etkilendiğimizi de anlarız. Uzay ve zaman üzerine, eğer gerçekten de her şey birbiriyle bağlantılı ise, uzay ve zaman hakkındaki görüşlerinizi de ciddi olarak gözden geçirmeniz gerekir. Altıncı duyu bize varlıkların ne uzayda ne de zamanda ayrı olmadıklarını öğretir. Geçmiş, şu an ya da gelecek diye bir şey yoktur. Bu ayrımları biz yaparız. Çünkü insan oluşumuz gereği bu gibi yapılara ihtiyacımız var. Hem bunlar olmasaydı randevularımıza geç kalırdık. Günümüzde insanların ölçülemeyen ama hayata anlam kazandıran şeylerle yeniden ilişki kurmaya ihtiyacı var. Yine de altıncı duyuya hala pek güvenilmiyor. Yaşamsal bir parçamızı inkar edecek kadar mantığa ve maddeye değer veren bir kültüre sahip olmamız gerçekten çok üzücü. Tinsellik üzerine. Tinsel dünya anlayışımızı geliştirmek için de altıncı duyumuzdan yararlanabiliriz. Nasıl her insan kendini ve çevresini farklı bir duygusal gözle algılıyorsa, her birimizin ruh anlayışı da kendine özgüdür. Hatta herkes aynı Tanrı'ya inandığını iddia etse bile, herkesin Tanrı'yı ve Tanrı inancını tanımlayışı farklı olur. İnsanlığın inançlarını derinleştirecek olan şey, kişisel inançların derinliğidir. İddia ediyorum, 5 dakikada istediğiniz kişiyi özel medyumunuz yapabilirsiniz. 900'lü hatlarda da sonsuza dek veda edin. Gece geç saatlerde televizyonu açıp da 900'lü medyumluk hatlarından birine rastlamamak mümkün değil. En çok izlenen televizyon şovlarında, haber programlarında gerçek medyumlar seyircilerin gözlerinin önünde marifetlerini sergiliyorlar. Bu gibi programların çokluğuna bakıyorum da bu yıldızlar köşeyi dönmüş olsalar gerek diyorum. Bu gibi rehberlikler için insanların böylesine çok para harcamaları doğal. Gitgide karmaşıklaşan bir dünyada, çılgın bir zamanda yaşıyoruz ve kendilerine yol gösterecek birine ihtiyaç duyan bir sürü insan var. Bu 24 saat açık medyumların gerçek medyumlar olup olmadığı hakkında yorum yapmayacağım. Ama size asla söylemeyecekleri bir şeyi ben söyleyebilirim. Onların yaptıkları şeyi herkes yapabilir. Şimdi kendi kendinize madem bu işi herkes yapabiliyor, ben neden bu kitabı alıp onca alıştırma yapmayı düşündüm diyebilirsiniz. Güzel bir soru. Evet, belki herkes altıncı duyusu aracılığıyla bilgi alabilir. Ama bu bilgiyi doğru yorumlamak ve değerlendirmek için deneyimli bir uygulamacı olmak gerekir. Asıl beceri doğru soruları sormak ve yanıtları da doğru yorumlamaktır. İkinci bir kişinin yardımı olabilir. İçinizden bütün bu kitap boyunca kendi kendinize altıncı duyunuzu kullanmayı öğrenmeye çalıştıktan sonra neden başka birinin izlenimlerine ihtiyaç duyacağınızı soruyor olabilirsiniz. Yanıtı kısaca şu: tarafsız bir okuma elde edebilmek için söz konusu kendi hayatınız olduğunda tarafsız kalmak hiç de kolay değildir. Bir arkadaşınızdan yardım istemek ve onun da sorularınızı kör olarak okuması sizi saf izlenimlerden oluşan bir kaynak sağlar. Sizin yapmanız gereken bu izlenimleri yorumlamaktır. Ayrıca kendinizi bir kişiyle sınırlamak zorunda değilsiniz. Birkaç arkadaşınızdan sizin için okuma yapmalarını isteyebilirsiniz. Böylece elinizde değişik bakış açılarından edinilmiş pek çok bilgi olur. Bu aynı zamanda çok ilginç ve eğlenceli bir çalışma olabilir. İstediğiniz kişi sizin medyum hattınız olabilir. Bir okumanın iki aşamadan oluştuğunu artık biliyorsunuz. Altıncı duyunuzda edindiğiniz izlenimler ve bu izlenimlerin uyarlanıp yorumlanması. Bu konuda deneyimsiz olan biri de sizin için doğru ve tarafsız bilgi edinebilir. Önemli olan soruları sizin sormanız ve yorumlamayı da sizin yapmanız. İnsanların sizin için okuma yapmalarını nasıl sağlayacaksınız? Onları kandırmanız gerekiyor. Benim bu kitabın ilk bölümlerinde sizi kandırdığım gibi. Çünkü insanların çoğu görmedikleri bir soruyu yanıtlayabileceklerine inanmaz.